Ayrım 9. İlk Adam. Albert Camus. Sayfa 109. O babasını tanımamıştı ama ona bundan sık sık, biraz da söylensel bir biçimde söz ederdi. Ne olursa olsun bir an gelmiş, bu babanın yerini doldurmasını başarmıştı. İşte bu nedenle sanki hiç tanımadığı bir babanın yokluğunu hiçbir zaman gerçekten duymadığından, çocuk yaşamına giren biricik baba devinisini, hem düşünülmüş hem belirleyici deviniyi, önce çocukken sonra tüm yaşamı boyunca bilincine varmadan tanımış gibi, Jacques onu hiçbir zaman unutmamıştı. Çünkü Monsieur Bernard, diploma sınıfı öğretmeni, belli bir anda sorumluluğunu aldığı bu çocuğun yazgısını değiştirmek için tüm insan ağırlığıyla bastırmış, gerçekten de değiştirmişti. Şu anda Monsieur Bernard Rovigo dönemcisinde, neredeyse Kaşbah'ın eteğinde, kente ve denize yukarıdan bakan, evleri aynı zamanda hem baharat hem yoksulluk kokan, her ırktan ve her dinden küçük tecimenlerin oturduğu bir mahallede, küçük dairesinde karşısındaydı. Karşısındaydı, yaşlanmış, saçları seyrekleşmiş, yanaklarının ve ellerinin şimdi canlaşmış dokusu ardında yaşlılık lekeleri vardı. Devinileri eskisinden daha ağırdı. Göründüğü kadarıyla dükkanlarla dolu sokağa bakan ve içinde bir kanarya cıvıldayan pencerenin yanında kamış koltuğuna yeniden oturabildiği için hoşnuttu. Yaşlanınca daha duyarlı olmuştu. Heyecanını belli ediyordu. Eskiden olsa yapmazdı bunu ama hala dikti. Sesi güçlü ve kararlıydı. Tıpkı sınıfın önüne dikilerek ''İkişer ikişer, ikişer ikişer, beşer beşer demedim.'' dediği günlerdeki gibi. İtişmeler sona erer, Monsieur Bernard'dan hem korkan hem de ona tapan öğrenciler birinci katın geçerliliğinden sınıfın dış duvarı boyunca sıralanırlar. En sonunda sıralar düzenli ve kımıltısız duruma gelip çocuklar susunca bir ''Girin bakalım ufaklıklar.'' Daha ölçülü bir devinim ve canlanma işareti vererek onları serbest bırakır Monsieur Bernard. Sağlam, güzel giyinmiş, biraz seyrek ama parlak ve kolonya kokan saçlarının altında, yüzü güçlü ve düzenli, devinimleri keyif ve ciddilikle izlerdi. Okul bu eski mahallenin görece yeni bir bölümünde, 70 savaşından kısa bir süre sonra yapılmış tek ya da iki katlı evler ve daha yeni olan, sonunda Jacques'in evinin de yer aldığı mahallenin ana sokağını kömür rıhtımlarının bulunduğu Cezayir Alka Limanı'na bağlamış olan antrepolar arasındaydı. Jacques günde iki kez yürüyerek giderdi bu okula. Daha 4 yaşında anaokulu bölümüne gelmeye başlamıştı. Buradan hiçbir şey anımsamıyordu. Yalnızca kapalı bir avlunun dibinde koyu renk taştan yapılmış bir lavabo anımsamaktaydı. Bir gün çılgına dönmüş bayan öğretmenler arasında kanlar içinde kaşı açılmış olarak kalkmak üzere tepe üstü bu lavaboya inmiş, dikişlerle o zaman tanışmıştı. Bu dikişleri daha yeni almışlardı ki öteki kaşın üstüne yenilerini atmak gerekmişti. Çünkü evde kardeşi başına görmesini engelleyen eski bir melon şapka, sırtına da ayaklarına takılan bir eski palto giydirmeyi tasarlamış, o da böylece başını döşemenin sökük taşlarından birini vurarak kan içinde kalmıştı. Ama daha anaokuluna bile kendisinden bir yaş ya da hemen hemen bir yaş daha büyük olan Pierre'le birlikte giderdi. Pierre kendisininki gibi savaş dulu ve postanede memurluk yapan annesi ve demir yollarında çalışan iki dayısıyla yakın bir sokakta otururdu. Aileleri şöyle böyle ya da bu semtlerde nasıl dost olunursa öylece dosttu. Yani birbirlerine neredeyse hiç konukluğa gitmeden saygı duyarlar. Buna hemen hiç fırsat çıkmamakla birlikte birbirlerine yardım etmeye kararlı olurlardı. Yalnızca çocuklar gerçekten dost olmuşlardı. İki çocuğun anaokuluna birlikte gittikleri, Jacques'in daha entari giydiği ve pantolonun ve ağabeylik görevinin bilincinde olduğu Pierre'e emanet edildiği ilk o günden beri. Daha sonra Jacques'in 9 yaşında başladığı diploma sınıfına dek tüm sınıfları birlikte geçmişlerdi. Biri sarışın, öteki esmer, biri sessiz, öteki patırtıcı. Ama kökenleri ve yazgılarıyla kardeş, her ikisi de iyi öğrenci ve yorulmak bilmez oyuncular olarak 5 yıl boyunca günde 4 kez aynı yolu yürümüşlerdi. Jokuya kimi derslerde daha parlaktı. Ama davranışları, düşüncesizliği, sonra şu kendisini bin türlü saçmalığa yönelten gösteriş merakı, üstünlüğü daha düşünceli ve daha sıkı ağızlı Pierre'e geri getirirdi. Öyle ki birbiri ardından sınıf birincisi olurlar, ailelerinin tersine bundan gurur payı çıkarmazlardı. Onların hazları farklıydı. Sabahları Jacques Pierre'i evinin aşağısında beklerdi. Çamurlulardan, daha doğrusu yaşlı bir arabın sürdüğü ve dizi yaralı bir ata koşulu arabadan önce yola çıkarlardı. Kaldırım gecenin nemiyle ıslak olurdu daha. Denizden gelmiş havada bir tuz tadı olurdu. Pierre'lerin pazar yolu üzerindeki sokağın sıra sıra çöp tenekeleri durur, açlıktan iğne ipliğe dönmüş Arap ya da Mağripliler, bazı bazı da yaşlı bir İspanyol serseri bunları şafakta açıp yoksul ve tutumlu ailelerin atacak kadar küçümsedikleri şeyler içinde gene de alınacak bir şeyler bulurlardı. Bu çöp tenekelerinin kapakları genellikle indirilmiş olur. Sabahın bu saatinde de düşkünlerin yerini mahallenin güçlü ama zayıf kedileri alırdı. İki çocuk sessizce tenekenin arkasına gelip kapağı birdenbire içindeki kedinin üstüne kapatmaya çalışırdı. Bu iş pek de kolay değildi öyle. Çünkü yoksul bir mahallede doğup büyümüş olan kediler, yaşama hakkını savunmaya alışmış hayvanların uyanıklık ve çabukluğuyla donanmıştı. Ama bazı çöp yığınından çıkarılması zor olan, iştah verici bir buluşun büyüsüne kapıldığından kedinin biri yakalanırdı. Kapak gürültüyle devrilir, kedi bir dehşet çığlığı koparır, çırpına çırpına sırtını ve pençelerini kullanır, sonunda çinko hapishanesinin çatısını kaldırmayı, korkudan tüyleri kabarmış bir durumda çıkıp, acımasızlıkların pek de bilincinde olmayan cellatlarının kahkahaları arasında arkasından bir köpek sürüsü geliyormuşçasına tabanları yağlamayı başarırdı. Doğrusunu söylemek gerekirse, mahallenin çocuklarının galofa, ki İspanyolca'da adını taktığı köpek, yakalayıcıdan nefret ettiklerine göre bu cellatlar tutarsızdı. Bu belediye görevlisi de işini aşağı yukarı aynı saatte yapar ama zorunluluklara göre öğle sonlarında da dolaşmaya çıkardı. Avrupalı gibi giyinmiş bir Arap'tı, duyarsız bir yaşlı arabın sürdüğü iki atlı bir tuhaf taşıtın arkasında dururdu genellikle. Arabanın gövdesi tahtadan yapılmış bir tür küpten oluşmuştu. Bu küpün iki yanı boyunca iki sıra sağlam demir çubuklu kafesler yerleştirilmişti. Hepsi 16 kafesti. Kafeslerin her biri bir köpek alır, köpek kafesinin dibiyle demir çubuklar arasında sıkışıp kalırdı. Yakalayıcı arabanın arkasında bir basamağın üstüne tüner, burnunu kafeslerin çatısı düzeyinde tutar, böylece av alanını gözetleyebilirdi. Araba okula giden çocuklarla, çiğ renkli çiçeklerle süslü pamuklu sabahlıkları içinde ekmek ya da süt almaya giden ev kadınlarıyla, küçük sergiliklerini katlayıp omuzlarını alarak öbür elleriyle malların bulunduğu kocaman hasır küfeyle pazara gelen Arap satıcılarla dolmaya başlayan sokaklarda ağır ağır ilerlerdi. Birden yakalayıcının seslenmesi üzerine yaşlı Arap dizginleri çeker araba dururdu. Yakalayıcı ikide bir çılgın gözlerle geriye bakarak heyecanla bir çöp tenekesini karıştıran ya da iyi beslenmemiş köpekleri şu üvecen ve kaygılı havasıyla duvar boyunca hızla koşan bir köpek görmüş olurdu. O zaman Galafo arabanın tepesinden ucu sap boyunca bir halka ile yiv üstünde kayan bir demir zincirle biten bir kamçı alırdı. Esnek, hızlı, sessiz tuzakçı adımlarıyla hayvana doğru ilerler, arkasından yetişir, bir aile çocuğu olduğunu gösterecek tasması yoksa birdenbire şaşır ve şaşırtıcı bir çabuklukla ona doğru koşar, demir ve meşinden bir lasso görevi yapan silahını hayvanın boynuna geçirirdi. Bir anda gırtlağı sıkılan hayvan boğuk iniltiler koparak delice çırpınırdı. Ama adam hızla arabaya sürükleyerek parmaklık kapılardan birini açar, gırtlağını gittikçe daha çok sıkarak köpeği kaldırır, lasonun sapını çubuklar arasından geçirmeye özen göstererek kafesin içine atardı. Köpek kapatıldıktan sonra zinciri geri çeker, artık tutuklu bulunan köpeğin boynunu serbest bırakırdı. Hiç değilse mahallenin çocukları köpeği korumadıkları zaman böyle geçerli işler. Öyle ya, Galafo'ya karşı hepsi birleşmişti. Bilirlerdi ki yakalanan köpekler belediyenin yerine götürülüp 3 gün alıkonulur, bundan sonra kimse istemeyeceği hayvanlar öldürülürdü. Bilmeseler bile verimli bir seferden sonra demir parmaklıklar ardında dehşet içinde ve arkada bir inilti ve ölümüne bir havlama izi bırakan, her tüyden ve her boydan zavallı hayvanlarla yüklü olarak dönen ölüm arabasının acıklı görüntüsü onları kızdırmaya yeterdi. Bu nedenle zindan arabası mahallede görünür görünmez birbirlerini uyarırlardı. Köpekleri sıkıştırmak ama korkunç lasodan uzaklara, kentin başka bölgelerine doğru kovalamak üzere mahallenin tüm sokaklarına dağılırlardı. Birkaç kez Pierre ile Jacques'in başına da geldiği gibi bu önlemlere karşın yakalayıcı onların önüne başıboş bir köpek bulacak olursa taktik hep aynıydı. Avcının avına yeterince yaklaşmasına zaman kalmadan Jacques ve Pierre'le öyle tiz ve korkunç bir sesle "Galafau, Galafau" diye bağırırlardı ki köpek var hızıyla tabanları yağlar, birkaç saniye içinde yetişilemeyecek bir uzaklığa ulaşırdı. Bu sırada iki çocuğun da hızlı koşma yeteneğini kanıtlaması gerekirdi. Çünkü yakaladığı köpek başına prim alan zavallı Galafo, öfkeden çılgına dönmüş durumda, kamçısını sallayarak onları kovalamaya başlardı. Büyükler de Galafo'nun işini zorlaştıracak, ya doğrudan yolunu kesip köpeklerle uğraşmasını söyleyerek kaçışlarında onlara yardım ederlerdi genellikle. Mahallenin işçileri hepsi de avcı olduğundan genellikle köpekleri sever ve bu tuhaf mesleğe saygı duymazlardı. Ernest dayının söylediği gibi, "O serseri, Atları süren yaşlı Arap bütün bu patırtının üstünde sessiz, umursamaz, krallığını sürdürür ya da tartışma uzayınca bir sigara sarardı. Çocuklar ister kendileri yakalasın, ister köpekleri kovalasınlar, kışsa pelerinlerini yele vererek, yazsa sandallarını şaklatarak ivedilikle okulun ve çalışmanın yolunu tutarlardı. Pazardan geçerken meyve sergilerine bir göz atarlar ve çevrelerinde mevsimine göre ancak en az pahalılarını hem de çok az tadacakları muşmula, portakal, mandalina, kayısı, şeftali, kavun, karpuz dağları geçit yapardı. Çantalarını bırakmadan fıskiyenin cilalı koca havuzunun üstünde 2-3 kez atlar, sonra Thiers bulvarının antrepoları boyunca kabuklarından likör yapılmak üzere soyuldukları fabrikalardan gelen portakal kokusunu yüzlerine yer, bahçe ve villalarla çevrili bir küçük sokağa tırmanır, en sonunda konuşmalar arasında kapıların açılmasını bekleyen bir çocuk kalabalığıyla kaynaşan Amaret sokağına çıkarlardı. Sonra sınıfa girilirdi. Bernard'la yalnızca mesleğini tutkuyla sevmesi gibi basit bir nedenle sınıf hep ilginçti. İçeride kalın kalın, sarı ve ak çizgili perdelerin gölgesi içindeki sınıfta bile sıcaklık çatırdarken dışarıda güneş kulağımsı duvarlar üzerinde uluyabiliyordu. Yağmur da Cezayir'de her zaman olduğu gibi sonu gelmez çavlanlar biçiminde yağarak sokağı karanlık ve nemli bir kuyuya dönüştürebilirdi. Sınıfın dikkati kolay kolay dağılmazdı. Yalnızca fırtına zamanında sinekler dağıtırdı çocukların dikkatini. Tutsak düşüp mürekkep hokkalarına iniş yapar, burada sıradaki deliklere yerleştirilen koni gövdeli küçük porselen hokkaları dolduran mor çamurlar içinde boğularak iğrenç bir ölüme başlarlardı. Ama yöntemi hiçbir şeye boyun eğmemek, tam tersine dersini canlı ve eğlenceli kılmak olan Bernard sineklere bile baskın çıkardı. Gömü dolabından maden ve ot koleksiyonlarını, iklime alıştırılmış kelebek böcekleri, haritaları ya da tam zamanında çıkarmasını bilir, bunları da öğrencilerin gevşeyen ilgisini yeniden canlandırırdı. Okulda sihirli lambayı ele geçirmiş olan tek insandı ve ayda iki kez doğa bilim ya da coğrafya konularında projeksiyon yapardı. Aritmetikte öğrenciyi kafasını hızlı kullanmaya zorlayan bir kafadan hesap yarışması yerleşmişti. Herkesin kollarını kavuşturup oturması gereken sınıfa bir bölmenin, bir çarpımın, bazı da biraz karışık bir toplamanın öğelerini verirdi. 1267 artı 691 ne eder? Doğru sonucu ilk veren öğrenci aylık sıralamada değerlendirilecek bir puan kazanırdı. Gerisine gelince ders kitaplarını ustalık ve kesinlikle kullanırdı. Ders kitapları hep başkentte kullanılanlardı. Ve yalnızca çöl yelini, tozu, olağanüstü ve kısa sağanakları, plajların kumunu, güneşin altında alev alev yanan denizi tanıyan bu çocuklar, virgülleri ve noktaları çatlatarak buz gibi soğukta, karlarla kaplı yollarda, çalı çırpılarla sürükleyerek eve dönen, evin karlı çatısının üstünde tüten bacadan, ocaktan nohut çorbası piştiğinin muştusunu alan, yün başlıklı, yün atkılı, ayakları çarıklı çocukların kendileri için söylensel bir nitelik taşıyan öykülerini okurlardı. Bu öyküler Jaco'ya için uzaksallığın ta kendisiydi. Bunları düşler, kompozisyonlarını hiç görmediği bir dünyanın betimlemeleriyle doldurur, 20 yıl önce Cezayir bölgesinde 1 saat süresince yağmış olan kar konusunda büyük annesine sorular sorup dururdu. Bu öyküler onun için okulun güçlü şiirinin bir parçasını oluşturur. Bu şiir cetvellerin ve kalemliklerin cilasının kokusuyla okul çantasının uzun uzun ağzında çiğnediği askısının güzelim tadıyla özellikle tıpasının içinden dirsek gibi bükülmüş bir cam tüp geçirilmiş kocaman koyu renkli şişeden hokkaları doldurma sırası kendisine geldiği zaman Jokke o zaman tüpün deliğini mutlaka koklardı. Mor mürekkebin acı ve kekre kokusuyla kimi kitapların güzel bir basım evi ve kola kokusu yayan, kaygan ve parlak sayfalarının tatlı dokunuşuyla sonra yağmurlu günlerde sınıfın dibindeki yün kabanlardan yükselen ve çarıklı ve yün başlıklı çocukların karlar içinde sıcak eve doğru koştukları şu cennet evreninin ön belirtisi gibi olan ıslak yün kokusuyla da beslenirdi. Jaco ile Pierre'e bu sevinçleri yalnızca okul verirdi. Hiç kuşkusuz onda öylesine tutkuyla sevdikleri şey evlerinde bulamadıklarıydı. Evlerinde yoksulluk ve bilgisizlik yaşamı daha çetin, daha donuk, kendi üzerine kapanmış kılardı. Yoksulluk iner kalkar köprüsü bulunmayan bir kaledir. Ama yalnız bu da değildi. Öyle ya, büyük tatilde büyük anne bu yorulmak bilmez çocuğu başından atmak için başka 50 çocuk ve bir avuç yöneticiyle Miliana'ya, Zakar Dağları'na tatil kampına yolladığı zaman Jaco çocukların en yoksul olarak görürdü kendini. Burada yatakhaneleri de bulunan okulda kalır, yemeklerini yiyip rahat rahat uyur, gün boyunca kibar hemşirelerin gözetimi altında oynar ya da dolaşır, yine de akşam olup gölge var hızıyla karşı dağların yamaçlarına tırmandığı ve komşu kışlarının borusu insanların gelip geçtiği yerlerden 100 kilometre ötede dağlar arasında yitip gitmiş kasabanın engin sessizliği içine karartmanın hüzünlü noktalarını boşalttığı zaman içinde sınırsız bir umutsuzluğun yükseldiğini duyar, çocukluğunun her şeyden yoksul, eve özlemini sessizce haykırırdı. Hayır, okul aile yaşamından bir kaçış sağlamakla kalmıyordu. En azından Bernard'ın sınıfında daha temel bir açlığı, büyükten çok çocuk için önem taşıyan bulgu açlığını karşılıyordu onlarda. Öteki sınıflarda da çok şeyler öğretiyorlardı kuşkusuz ama kazları vesiye alır gibi yapıyorlardı bunu biraz. Germain'in sınıfında ilk kez var olduklarını ve en büyük saygının odağını oluşturduklarını görüyorlardı. Dünyayı bulgulamayı hak etmiş sayılıyorlardı. Hatta öğretmenleri yalnızca öğretmek için para aldığı şeyi öğretmeye adamıyordu kendini. Onları sadelikle özel yaşamında ağırlıyor, çocukluğunu ve tanıdığı çocukların öyküsünü anlatarak bu yaşamı onlarla paylaşıyor, onlara düşüncelerini değil bakış açılarını açıklıyordu. Örneğin birçok meslektaşı gibi o da kilise karşıtıydı. Ama sınıfta dine karşı da bir seçim ya da kanı konusu olabilecek herhangi bir şeye karşı da tek söz söylememişti hiçbir zaman. Ama tartışılmasında sakınca olmayan her şeyi, hırsızlığı, gammazlığı, kabalığı, pisliği daha da güçlü bir biçimde yargılardı böylece. Ama özellikle daha çok yakın olan ve 4 yıl süresince katıldığı savaştan, askerlerin acısından, yiğitliğinden, sabırlılığından ve ateşkesinden mutluluğundan söz ederdi. Her ders dönemi sonunda onları tatile göndermeden önce, arada sırada da zaman bulunca, Dorgales'in Curé de Boyasından uzun parçalar okumayı bir alışkanlığa dönüştürmüştü. Jaco için bu okumalar da uzaksallığın kapılarını açmaktaydı. Ama tanımamış olduğu babayla hiçbir yakınlaştırma yapmamakta, yaparsa da ancak kuramsal olarak yapmakla birlikte, içinde korku ve mutsuzluğun kol gezdiği bir uzaksallığın kapılarını. Öğretmenin tüm yürekliğiyle okuduğu ve kendisine gene kardan, sevgili kışından ama aynı zamanda obüslerden, fişeklerden, mermilerden oluşan bir tavan altında, çukurlarda yaşayan, tuhaf bir dil konuşan, çamurdan sertleşmiş ağır giysiler giymiş, şaşırtıcı adamlardan da söz eden bir öyküyü tüm yüreğiyle dinlerdi yalnızca. O ve Pierre okumaları her seferinde biraz daha büyük bir sabırsızlıkla beklerdi. Daha herkesin konuşmakta olduğu bu savaş, Daniel kendince Marne Savaşı'ndan söz ettiği zaman da Jaco'ya can kulağıyla dinlerdi. O da katılmıştı bu savaşa. Nasıl döndüğünü hala bilmezdi. Anlattığına göre onları, zuhaf askerlerini avcı olarak yerleştirmişler, sonra da saldırıya geçmişlerdi. Saldırıda bir çukur yola inmişlerdi. Kimsecikler yoktu önlerinde. Yürümüşlerdi onlar da. Sonra birdenbire mitralyözler ve yokuşun ortasındayken birbirlerinin üstüne yıkılmışlardı. Çukurun dibi kan doluydu. Kimileri anne diye bağırıyordu. Korkunç bir şeydi. Daha herkesin konuşmakta olduğu bu savaş, atlatmış olanların unutmadıkları bu savaş ve başka sınıflarda okunan, Bernard izlenceyi değiştirmeyi düşünmüş olması durumunda düş kırıklığı ve sıkıntıyla dinleyecekleri peri masallarından daha olağan dışı olan, gölgesi çevrelerinde kararlaştırılan ve büyüleyici bir tarih için yapılan bütün tasarıların üzerinde duyulan bu savaş. Ama Bernard okumasını sürdürür, eğlenceli oluntularla korkunç betimlemeler birbirini izler ve Afrikalı çocuklar yavaş yavaş X, Y, Z ile tanışırlar. Onlar da topluluklarının parçaları olur, onlardan eski dostlar gibi söz ederlerdi. Öylesine canlılardı ki en azından Jaco'ya bir an bile savaşta yaşamalarına karşın onun kurbanı olabileceklerini tasarlayamazdı. Yılın sonunda Bernard kitabın sonuna gelip de boğuk bir sesle D'nin ölümünü okuduğu gün heyecanı ve anılarıyla karşı karşıya, gözlerini şaşkınlık ve sessizliğe gömülmüş sınıfına çevirmek üzere kitabı sessizce kapattığı zaman ilk sırada yüzü göz yaşlarına batmış durumda hiç bitmeyecek gibi görünen hıçkırıklarla sarsıla sarsıla sürekli kendisine bakan Jaco'yu görmüştü. ''Hadi küçük, hadi küçük'' demişti Bernard zor duyulur bir sesle. Sonra sırtını sınıfa dönük kitabını dolaba koymak üzere ayağa kalkmıştı. ''Bekle küçük'' dedi Bernard. Güçlükle kalktı, işaret parmağının tırnağını kanaryanın kafesinin çubukları üzerinden geçirdi. Kanarya iyice şakımaya başladı. ''Ya Kasimir, acıktık, babadan mama istiyoruz'' dedi. Odanın dibinde, şöminin yanında bulunan küçük okulun masasına doğru ilerledi. Bir çekmeceyi karıştırdı, bir başkasını açtı, bir şey çıkardı. ''Al bu senin'' dedi. Jacques'e kahverengi bakkal kağıdıyla kaplı, üstü yazısız kitabı aldı. La Cure de Bois'un M. Bernard'ın sınıfında okuduğu, kitabın ta kendisi olduğunu daha açmadan anladı. Hayır, hayır dedi. Bu fazla güzel demek istiyordu. Sözcük bulamıyordu. Bernard yaşlı başını sallamaktaydı. Son gün ağlamıştın, anımsıyor musun? O gün bugün bu kitap senin. Ve birden kızaran gözlerini saklamak için başını çevirdi. Gene masasına gitti. Sonra elleri arkasında Jaco'ya doğru geldi. Kısa ve sağlam bir kırmızı cetveli burnunun dibine doğru uzattı. Giderek çubuk şeker anımsıyor musun dedi. Ah Monsieur Bernard, demek sakladınız dedi Jaco'ya. Şimdi yasak biliyorsunuz. Adam o zaman da yasaktı. Oysa sen tanıksın ki kullanırdın. Jaco'ya tanıktı. Çünkü Bernard bedensel cezalardan yanaydı. Şu var ki cezalar genel olarak yalnızca kötü puanlardan oluşur. Ay sonunda bunları öğrencinin kazandığı puanlardan düşer. Böylece onu genel sıralamada aşağı indirirdi. Ama ağır durumlarda Bernard meslektaşlarının çoğu zaman yaptığı gibi aykırı davranını müdüre yollamayı usundan bile geçirmezdi. Değişmez bir törem uyarınca kendisi gerçekleştirirdi işlemi. Dinginliğini ve keyifliliğini hiç bozmadan ''Zavallı Robertçiğim, çubuk şekerden geçmen gerek.'' derdi. Sınıfta hiç kimse tepki göstermezdi. Olsa olsa insan yüreğinin kimilerinin cezasının, kimilerince bir erge olarak algılanmasını gerektiren değişmez kuralı uyarınca bıyık altından gülerlerdi. Çocuk sapsarı, ayağa kalkar ama çoğunlukla görünüşü kurtarmaya çalışırdı. Kimileri de sıralarından gözyaşlarını yutarak çıkar, Bernard'ın kara tahtının önünde yanında dikilip beklediği masaya yönelirdi. İçine her zaman azıcık sadizmde karışan törem uyarınca Robert ya da Joseph gidip masanın üstünden çubuk şeker alarak kendi eliyle kurban sunucuya verirdi. Çubuk şeker Bernard'ın uzun zaman önce unutulmuş bir öğrencinin elinden aldığı mürekkep lekeli, kertik ve yarıklarla bozulmuş kırmızı tahtadan kalın ve kısa bir cetveldi. Öğrenci bunu Bernard'a verir, o da genellikle alaylı bir havayla alıp bacaklarını açardı. O zaman çocuğun başını öğretmenin dizleri arasına sokması gerekir. Öğretmen de bacaklarını sıkarak sımsıkı tutardı onu. Bernard böylece sunulan kıça, suça göre değişen sayıda, kıçın iki yanı arasında eşitçe paylaştırılan okkalı vuruşlarla indirirdi. Ceza karşısında tepki öğrencilere göre değişirdi. Kimileri daha cetvelleri yemeden inlemeye başlar, o zaman gözü pek öğretmen ileride olduğunu görür. Daha başkaları safça kışlarını elleriyle korurlar. Bernard da bu elleri hafif bir vuruşla uzaklaştırırdı. Daha başkaları cetveli yakmasıyla vahşice kıç atardı. Bir de vuruşlarla titreyerek tek sözcük söylemeden katlanan ve yerlerine kocaman gözyaşlarını içlerine akıtarak dönenler vardı. Jaco'ya da bunlardandı. Bununla birlikte bu ceza genellikle fazla bir acılık duyulmadan benimsenirdi. Bir kez neredeyse tüm çocuklar evlerinde dayak yedikleri ve cezai eğitimin doğal bir biçimi olarak gördükleri için sonra öğretmenin dürüstlüğü kuşku götürmediği, ne tür davranışların ceza törenini gerektirdiği ve yalnızca kötü puan getiren edinilerin sınırını aşan herkesin neye göze aldığını, cezanın sonuncuları olduğu gibi birincilere de ateşli bir eşitlikle uygulandığını önceden bildikleri için Bernard'ın çok sevdiği belli olan Jaco'ya da ötekiler gibi geçerdi bu yoldan. Hatta onu yeğlediğini herkesin önünde gösterdiği günün ertesinde de geçmişti. Jaco'ya kara tahtadayken güzel bir yanıt üzerine Bernard yanağını okşayınca sınıfta bir ses "Gözde" diye mırıldandığı zaman Bernard bunu kendi üstüne almış, bir tür önemsemeyle "Evet, içinizde savaşta babasını yitirmiş herkese olduğu gibi Komeri'ye de ayrı bir sevgim var. Babalarıyla birlikte savaştım ve yaşıyorum. Burada en azından ölmüş arkadaşlarımın yerini tutmaya çalışıyorum. Şimdi biri bana gözdelerim olduğunu söylemek istiyorsa çıksın konuşsun." Söyleye tam bir sessizlikle karşılanmıştı. Çıkışta Jaco'ya kendisine "Gözde diyenin kim olduğunu" sormuştu. Gerçekten böyle bir aşağılamayı hiç tepki göstermeden benimsemek, onurunu yitirmek demekti. Munoz ender olarak ortaya çıkan ama Jaco'dan hoşlanmadığını her zaman göstermiş olan, oldukça ağır ve renksiz, iri bir sarışın olan "Ben" demişti. "Güzel" demişti Jaco'ya. "Öyleyse sen de orospu analısın." Anaya ve ölülere sövme Akdeniz'de öteden beri sövgülerin en ağırı olduğundan bu da savaşa yol açan töremsel bir aşağılamaydı. Gene de Munoz duralamaktaydı. Ama törem töremdi ve onun yerine başkaları konuşmuştu. "Hadi yeşil alana." Yeşil alan okulun yakınlarında üzerinde yer yer cızıl otlar biten, eski çemberlerle konserve kutularıyla çürümüş fıçılarla dolu bir tür arsaydı. Düellolar burada olurdu. Düelloda kılıcın yerini yumruğun aldığı ama en azından düşüncede özdeş bir törene göre yapılan bir dövüştü. Gerçekten de ya doğrudan ana babasına ya da atalarına hakaret edildiğini, ya da ulusu ya da ırkı küçük görüldüğü ya da öyle olduğu duyurulduğu ya da öyle olmakla suçlandığı, ya çaldığı ya da çalmakla suçlandığı için ya da çocukların toplumunda her gün beliren karanlık nedenlerden biriyle karşıtlardan birinin onurunun söz konusu olduğu bir kavgayı sonuçlandırmayı amaçlardı. Bir çocuk temizlenmesi gerekecek bir biçimde aşağılandığı kanısı da vardığında, özellikle onun yerine bu kanıya varıldığı zaman, töremsel söz saat 4'te yeşil alandaydı. Bu sözün söylendiği andan sonra kızışma geçer, yorumlar kesilirdi. Karşıtlardan her biri arkadanlarında arkadaşlarıyla çekilirdi. Sonraki derslerde haber şampiyonlarının atlarıyla birlikte sıradan sıraya dolaşır, arkadaşları göz ucuyla onlara bakarlar, onlar da bu nedenle erkeklere özgü sakinlik ve kararlılık havasını takınırlardı. Oysa içlerinde durum başkaydı. En gözü pekler bile şiddete göğüs germek gereken dakikanın yaklaştığını görmenin bunalımıyla kendilerini çalışmaya vermekte güçlük çekerlerdi. Ama karşı yandan arkadaşlarının şampiyonla alay ederek özel deyimiyle kıçı sıkmamakla suçlaması olanak vermek gerekirdi. Jokyomunozlu kavgaya çağırmakla erkeklik görevini yapmış olduğundan, ne olursa olsun şiddete karşı koyma ya da onu uygulama durumunda kaldığı her seferinde olduğu gibi yiğitçe sıkıyordu kıçını. Ama kararını vermişti. Düşüncesinde bir saniye bile gerilemesi söz konusu değildi. Düzen böyleydi. Olaydan önce içini daraltan hafif bunaltının kavga sırasında yok olacağını biliyordu. Kendi şiddetiyle uçup gidecekti. Ayrıca taktik açıdan ona hizmet ettiği ve ona... Munoz'da kavga akşamı her şey törenlere uygun geçmişti. Dövüşçüler arkalarında birer süvanyöre dönüşmüş ve şimdiden çantalarını taşıyan destekçileri herkesten önce yeşil alana gelmişler. Onları kavganın çekimine kapılanlar izlemişti. Savaş alanında karşıtların çevresini sarıyor, savaşçılar da pelerinlerini ve ceketlerini çıkarıp süvanyörlerin eline veriyorlardı. Yerinde duramazlığı bu kez Jaco'nun işine yaramış, pek de kararlı olmamakla birlikte Munoz'u geriletmişti. Munoz dağılmış bir biçimde gerileyip karşıtların kroşelerine beceriksizce karşı koyarken Jaco'nun yanağına bir yumruk indirmişti. Yumruk Jaco'nun canını acıtmış, izleyenlerin bağırmalarının, kahkahalarının, yüreklendirmelerinin yaptığından da kör bir öfkeyle doldurmuştu içini. Munoz'a doğru atılıp yumruklar yağdırmış, hiçbir şey yapamaz duruma getirmiş, sonra da zavallının sağ gözünün üstüne zorlu bir kreşe oturtma mutluluğuna ermiş, Munoz dengesini tümden yitirmiş, öteki gözü hemen şişerken tek gözüyle ağlayarak acıklı bir biçimde kıçının üstüne düşmüştü. Morarmış göz yeninin utkusunu kaç gün boyunca gözle görülür bir biçimde kesinlediği için çok aranan kral vuruşu tüm izleyicilerin Sioux çığlıkları atmalarına neden olmuştu. Munoz hemen kalkmamış, hemen sonra da Pierre, yakın dost, yetkiyle araya girerek Jaco'nun yengesini ilan etmiş, ceketini giydirmiş, pelerinini omzuna vermiş, bir hayran alayı ortasında alıp götürmüştü. Bu arada Munoz hep ağlayarak doğruluyor, şaşkın bir küçük halkanın ortasında giyiniyordu. Jaco bu denli tam olacağını ummadığı bir utkunun çabukluğuyla şaşkına dönmüş durumda, çevresindeki kutlamaları ve şimdiden güzelleştirilmiş dövüş öykülerini zor işitiyordu. Hoşnut olmak istiyordu, benlik duygusunda bir yerlerde hoşnuttu da. Bununla birlikte yeşil alanda çıkarken Munoz'a dönüp de yumrukladığı çocuğun şaşkın yüzünü görünce donuk bir kederle yüreği daralmıştı birdenbire. Böylece anlamıştı ki bir insanı yenmek de ona yenilmek kadar acı olduğuna göre savaş iyi bir şey değildi. Yetişimini daha da geliştirmek için ona hiç gecikmeden Tarpeya kayasının Kapitolyum'un yakınında olduğunu öğretmişlerdi. Gerçekten de ertesi gün arkadaşların hayranlıkla dirsek atıp durmaları karşısında fiyakacı bir havaya girip yiğitlik taslamak zorunda olduğunu sanmıştı. Dersin başında yoklamada Munoz'un adı okunup da sesi gelmeyince Jaco'nun yanındakiler bu yokluğu alaylı sırıtmalar ve yenmişe göz kırpmalarla yorumlayınca Jaco da arkadaşlarına yanağını şişirip yarı yumruk bir göz gösterme zayıflığına kapılmış. Bernard'ın kendisine baktığının ayrımına varmadan kaba bir yüz devinmesine girmiş, birden sessizleşen sınıfta öğretmenin sesi gürleyince bu devini bir anda sinir vermişti. ''Zavallı gözdeciğim, çubuk şeker ötekiler gibi senin de hakkın.'' diyordu bu ince alaycı. Yenmiş çocuk da kalkmak, işkence aracını almak zorunda kalmış ve Bernard'ın çevreleyen kolonya kokusu içinde yüz kızartıcı işkence duruşuna geçmişti. Munoz olayı bu uygulamalı felsefe dersiyle kapanmayacaktı. Oğlanın yokluğu 2 gün sürmüştü. Jaco'ya da fiyakalı havalarına karşın biraz kaygılıydı. Üçüncü gün sınıfa iri bir öğrenci girmiş ve müdürün öğrenci Comery'yi istediğini bildirmişti. Müdür yalnız önemli durumlarda çağırırdı öğrencileri. Öğretmen kalın kaşlarını kaldırarak yalnızca "Çabuk ol sivrisinek, umarım bir saçmalık yapmamışsındır." demişti. Jaco'ya bacakları gevşemiş durumda beton avlunun yukarısında cılız gölgeleri insanı yakıcı sıcaktan koruyamayan yalancı karabiber ağaçları dikili galeri boyunca öbür uçtaki müdür odasına dek büyük öğrenciyi izlemişti. İçeriye girince ilk gördüğü müdürün masasının önünde asık suratlı bir bayla bir bayın arasında duran Munoz olmuştu. Yüzünü değiştiren şişmiş ve tümden kapanmış gözüne karşın arkadaşını canlı bulunca bir rahatlama duymuştu. Ama bu rahatlamanın tadını çıkarmaya zaman bulamamıştı. Müdür, pembe yüzlü, sert sesli, saçsız, ufak tefek bir adam, "Arkadaşına sen mi vurdun?" demişti. Jaco tınısız bir sesle, "Evet," demişti. "Size söylemiştim efendim," demişti kadın. "Andre serseri değildir." "Dövüştük," demişti Jaco. "Orası beni ilgilendirmez," demişti müdür. "Okul dışında bile her türlü kavgayı yasakladığımı biliyorsun. Arkadaşını yaralamışsın. Daha da ağır biçimde yaralayabilirdin. İlk uyarı olarak bir hafta süresince tüm teneffüslerde ayakta dikileceksin. Bir daha yapacak olursan okuldan atılacaksın. Cezanı büyüklerine bildireceğim. Sınıfa gidebilirsin." Jaco'ya donup kalmış, kımıldamadan duruyordu. "Git," demişti müdür. Jaco'ya sınıfa döndüğü zaman Bernard, "Ne oldu Fantomas?" demişti. Jaco'ya ağlıyordu. "Hadi dinliyorum. Çocuk kesik kesik önce cezayı, sonra Munoz'un ana babasının yakınmada bulunduğunu bildirmiş, sonra da kavgayı açıklamıştı. Neden dövüştünüz?" "Bana gözde," dedi. "İkinci kez mi?" "Hayır, burada, sınıfta." "Ya, demek oymuş. Benim seni yeterince savunmadığımı düşündün demek." Jaco bütün yüreğiyle Bernard'a bakıyordu. "Yok, hayır, yok, hayır. Siz..." Sonra hıçkır hıçkır ağlamaya başlamıştı. "Git yerine otur," demişti Bernard. "Bu haksızlık," demişti çocuk gözyaşları içinde. O, "Hayır, değil," demişti usulca. Ertesi gün teneffüste Jaco'ya kapalı avlunun dibinde sırtı avluya arkadaşlarının sevinçli çığlıklarına dönük cezaya dikilmişti. Bir bacağına, bir öbür bacağına dayanıyor, kendisini de koşma isteğiyle ölüyordu. Zaman zaman geriye doğru bir göz atıyor, avlunun bir köşesinde kendisine bakmadan meslektaşıyla dolaşan Bernard'ı görüyordu. Ama ikinci gün arkasına gelip usulca ensesine vurduğunu görmemişti. "Surat etme öyle ufaklık. Munoz da cezada. Hadi bakmana izin veriyorum." Gerçekten de avlunun öbür yanında Munoz yalnız ve üzgündü. Suç ortakların senin cezada durduğun tüm hafta süresince onunla oynamaya yanaşmıyorlar. Bernard gülüyordu. "Görüyorsun, her ikiniz de cezalandırıldınız. İşte bu kurala uygun." Sonra çocuğa doğru eğilmiş, cezalının yüreğinde bir sevgi dalgası kabartan bir sevecenlik gülüşüyle "Ne dersin sivrisinek, seni gören de böyle bir kuraşan olduğuna inanmaz," demişti. Bugün Kanaryası'yla konuşan ve 40 yaşında olmasına karşın kendisine küçük diyen bu adamı Jaco'ya her zaman sevmişti. Geçen yıllar, uzaklık, en sonunda 2. Dünya Savaşı onu kendisinden bir ölçüde, sonra tümüyle ayırıp kendisinden haber alamaz olduğu zaman bile. Buna karşılık 1945'te asker kaputlu bir yaşlı yedek asker Paris'te kapısını çaldığı zaman çocuklar gibi sevinmişti. Bernard'tı gelen, yeni askere yazılmıştı. Savaş için değil diyordu, Hitler'e karşı çıkmak için. "Sen de dövüştün, küçük, iyi soydan olduğunu biliyordum. Anneni de unutmadım. Umarım her neyse, annen dünyanın en iyi varlığı." "Şimdi Cezayir'e dönüyorum, beni görmeye gel." Ve Jaco 15 yıldır her yıl onu görmeye giderdi. Bugün olduğu gibi her yıl. Ayrılmadan önce kapının eşiğinde elini tutan heyecanlı adamı öperdi. Daha büyük bulgulara doğru gitsin diye onu kökünden sökme sorumluluğunu tek başına yüklenerek o fırlatmıştı Jaco'yu dünyaya. Ders yılı sonuna yaklaşmaktaydı. Bernard, Jaco'yu, Pierre'i, Flory'yi, tüm dallarda aynı ölçüde başarılı olan bu sıra dışı çocuğa öğretmen "onda politeknik kafası var" derdi. Ve o denli yetenekli olmayan ama çalışma zoruyla derslerini başaran yakışıklı bir çocuk olan Santiago'yu çağırmış, sınıf boşalınca "işte sizler benim en iyi öğrencilerimsiniz" demişti. "Lise ve kolej burslarını sizlere önermeye karar verdim. Başarılı olursanız bir burs alacak, bakaloryaya kadar lisede öğrenim göreceksiniz. İlkokul okulların en iyisidir ama hiçbir şeye götürmez. Lise size bütün kapıları açar. Bu kapıdan girenlerin sizler gibi yoksul çocukları olmasını da yeğe tutarım. Ama bunun için ana babalarınızın iznine gereksinimim var. Konuşun bakalım." Şaşkın mı şaşkın koşmuşlar, birbirlerinden görüş sormadan ayrılmışlardı. Jocko'ya büyük annesini evde yalnız bulmuştu. Yemek odasında masanın muşambası üzerinde mercimek ayıklamaktaydı. Jocko'ya duralamış, sonra annesinin gelmesini beklemeye karar vermişti. Annesi gelmişti. Gözde görülecek ölçüde yorgundu. Önlük takmış ve mercimek ayıklamada annesine yardıma girişmişti. Jocko'ya da yardım önerisinde bulunmuş, ona taşı mercimekten ayırmanın daha kolay olduğu kaba porselen tabağı vermişti. Yüzü tabakta haberi iletmişti. Bu masal da neymiş böyle demişti büyük anne. Bakalorya kaç yaşında geçiliyor? 6 yıl sonra demişti Jocko'ya. Büyük anne tabağını itmişti. Duydun mu demişti Catherine Comery'e. Duymamıştı. Jocko'ya ağır ağır haberi yinelemişti ona. Ya demişti o da, akıllı olduğun için. Akıllı olsun olmasın, gelecek yıl çırak verecektik. Biliyorsun ki paramız yok, haftalığını getirir. Doğru demişti Catherine. Dışarıda gün ve sıcaklık gevşemeye başlıyordu. Tüm atölyelerin işlediği bu saatte mahalle boş ve sessizdi. Jocko'ya sokağa bakıyordu. Bernard'a uyumak istediği bir yana bırakılırsa ne istediğini bilmiyordu. Ama 9 yaşında büyük annesini dinlemezlik edemezdi. Bunun yolunu da bulamazdı. Gene de gözle görülür biçimde büyük anne duralıyordu. Peki sonra ne yapacakmışsın? Bilmem, belki de ilkokul öğretmeni olurum, Bernard gibi. Evet, 6 yıl sonra. Mercimeklerini daha ağır ayıklamaktaydı. Of demişti. Yok hayır, fazla yoksuluz. Bernard'a yapamayacağız dersin. Ertesi gün öbür üçü Jocko'ya ailelerinin kabul ettiğini haber vermişlerdi. Ya sen? Bilmiyorum demişti Jocko'ya. Birdenbire arkadaşlarından da yoksul olduğunu duymak yüreğini daraltmıştı. Dersten sonra dördü de kalmıştı. Pierre, Flory ve Santiago yanıtlarını vermişlerdi. Ya sen sevrisinek? Bilmiyorum. Bernard ona bakıyordu. Tamam demişti ötekilere. Ama akşamları derslerden sonra benimle çalışmanız gerekecek. Bunu ayarlarım. Gidebilirsiniz. Onlar çıkınca Bernard bir koltuğa oturmuş ve yanına çekilmiş. Büyük annem fazla yoksul olduğumuzu söylüyor. Gelecek yıl çalışacakmışım. Peki annen? Evde büyük annemin dediği olur. Biliyorum demişti Bernard. Düşünüyordu. Sonra Jocko'ya kollarını kaldırmıştı. Bak, onu anlamak gerek. Yaşam onun için zor. İki kadın sizi, seni ve kardeşini tek başlarına yetiştirdiler. Böyle iyi çocuklar olmanızı sağladılar. Korkuyor işte, kaçınılmaz bir şey. Buna karşın sana biraz yardım etmek gerekecek. Ne olursa olsun 6 yıl boyunca eve para getirmeyeceksin. Onu anlıyor musun? Jocko öğretmenine bakmadan aşağıdan yukarıya doğru başını salladı. İyi, ama belki de açıklayabiliriz ona. Al çantanı, seninle geliyorum. Eve mi? Demişti Jocko'ya. Elbette ya, anneni görmem beni mutlu edecek. Bir an sonra Jocko'ya şaşkın gözler önünde, Bernard evinin kapısını çalmaktaydı. Büyük anne fazla sıkı bağlı başı, kadın göbeğini iyice öne çıkar önlüğüyle elini kurulayarak gelip açmıştı. Öğretmeni görünce eli taramak ister gibi saçlarına doğru gitmişti. Ne o nene, bakıyorum, her zamanki gibi işe gömülmüşsünüz gene. Doğrusu ya, yaman kadınsınız. Büyük anne konuğu yemek odasına gitmek için geçiren odaya alıyor, masanın yanında oturup bir bardak anizet çıkarıyordu. Hiç rahatsız olmayın, sizinle azıcık konuşmaya geldim. Başlamak için çocukları, sonra çiftlikteki yaşamı, kocası konusunda sorular sormuştu ona. Kendi çocuklarından söz etmişti. Bu sırada Catherine Comery girmiş, çılgına dönmüş, Bernard'a öğretmen bey demiş, odasına girerek saçını tarayıp yeni bir önlük takmış, gelip masadan biraz uzakta bir iskemlenin ucuna ilişmişti. Bernard Jocko'ya sen sokağa git de bir bak bakalım ben orada mıyım demişti. Büyük anneye de anlarsınız ya demişti. Hakkında güzel şeyler söyleyeceğim. Bakarsınız gerçek sanır. Jocko'ya çıkıp merdivenden aşağı inmiş, giriş kapısının eşiğine yerleşmişti. Bir saat sonra da hala oradaydı. Sokak şimdiden canlanıyordu. Gökyüzü incir ağaçlarının arkasında yeşile çalmaya başlıyordu. Bernard merdivenden inip arkasında belirivermiş, başını kaşımıştı onun. Tamam oldu demişti. Büyük annen çok iyi bir kadın. Annene gelince. Ah, onu hiçbir zaman unutma. Büyük annene birdenbire koridordan çıkıverip, Monsieur diye seslenmişti. Bir eliyle önlüğünü tutup gözlerini siliyordu. Unuttum. Jocko'ya ek dersler vereceğini söylemiştiniz. Elbette demişti Bernard. İnanın hiç eğlenmeyecek. Ama size bunun parasını ödeyemeyeceğiz. Bernard dikkatle ona bakmaktaydı. Jocko'ya omuzlarından tutmuştu. Aldırmayın demişti. Sonra Jocko'yu sarsmaya başladı. O bana çoktan ödedi. İşte gidivermişti. Büyük anne daireye çıkarken Jocko'yu elinden tutuyor. İlk kez elini sıkıyordu. Var gücüyle, bir tür umutsuz sevgiyle. Yavrum diyordu, yavrum. Bir ay boyunca her gün derslerden sonra Bernard 4 çocuğa 2 saat süresince alıkoyup çalıştırmıştı. Jocko'ya her akşam hem yorgun hem kışkırtmış durumda dönüyor, gene ödevlerine girişiyordu. Ernest inanmış olarak yumruğuyla kafasına vuruyor, iyi kafa diyordu. Evet diyordu büyük anne, ama ne olacağız? bir akşam da yerinden sıçramıştı. Ya ilk günah çıkartması? Doğrusunu söylemek gerekirse ailede dinin hiç yeri yoktu. Hiç kimse ayine gitmez, hiç kimse Tanrı buyruklarını anmaz, öğretmezdi. Yine hiç kimse öbür dünyanın ödül ve cezalarına anıştırmada bulunmazdı. Büyük annenin önünde birinin öldüğü söylenince güzel artık osuramayacak derdi. En azından kendisine saygı duyduğu varsayılan biri söz konusu olunca da ölen kişi uzun zamandır ölüm yaşında bile bulunsa zavallı daha gençti derdi. Bilinçsizlik değildi bu. Çevresinde nice insanın öldüğünü görmüştü. İki çocuğu, kocası, damadı ve savaşa giden tüm yeğenleri. Ama işte ölüm de çalışma ya da yoksulluk kadar yakındı ona. Bir bakıma onu düşünmüyordu da yaşıyordu. Hem sonra bugünün zorunluluğu, uğraşıları ve ortak yazgıları nedeniyle uygarlıkların doruğunda çiçeklenen şu ölüm saygısından genellikle yoksul olan Cezayirlilerinkinden daha güçlüydü. Onlar için öncekiler gibi bu da göğüslenecek bir çetin deneyimdi. Hiç sözünü etmezlerdi. Onda da insanın başlıca erdemi durumuna getirdiği şu gözü pekliği göstermeye çalışacaklardı. Ama bu arada unutulmaya çalışılması ve uzak tutulması gerekirdi. Her türlü cenazenin görünecek bir görünüşe bürünmesinin nedeni buydu. Akrabalarım Morris. Bu genel eğilime savaşımların ve günlük çalışmaların zorluğu, bir de Jacqueline'in ailesinde olduğu gibi yoksulluğun korkunç yıpratıcılığı eklenince dinin yerini bulmak zorlaşırdı. Duyum düzeyinde yaşayan Ernest dayı için din göründüğü şeydi. Yani papaz ve törendi. Güldürü yeteneklerini kullanarak ayin törenlerini öykünme fırsatlarını kaçırmaz, bunları Latince'yi canlandıran yansılarla süsler, çan sesi üzerine başlarını eğen dindarlarla bu eğilmeden yararlanarak ayin şarabını içen papaz aynı zamanda oynardı. Catherine Comery'e gelince yumuşaklığı inancı düşündürtebilecek tek insandı ama tüm inancı da yumuşaklığıydı. Ne yatsır ne doğrulardı. Kardeşinin şakalarına biraz gülerdi ama rastladığı rahiplere papaz bey derdi. Hiçbir zaman Tanrı'dan söz etmezdi. Doğrusunu söylemek gerekirse Jacques'e tüm çocukluğu boyunca bu sözcüğün ağza alındığını hiç işitmemişti. Kendisi de aldırmazdı. Yaşam gizemli ve göz kamaştırıcıydı. Varlığını tümüyle doldurmaya yeterdi. 9. Ayrımın sonu. Sayfa 129.